Bizler Batı dünyasıyla hayli alakası olan, irtibatı olan bir konumdayız. Tarihte bu daha çok savaşlar şeklinde olmuş. Şu anda da gidip gelmeler şeklinde ve bir takım münasebetler şeklinde devam etmekte. Batı elbette bizden bir şeyler aldı, istifade etti. Biz de onlardan ilim ve teknolojide istifade ettik. Ama bazı noktalarda da oradan gelenler bize fayda değil, zarar verdi. Batı'dan gelen zararlı akımlardan birisi dine karşı ve din adamlarına karşı husumet hissi. Yani dini devre dışı bırakmak. Avrupa'da bakmışlar, din terakkiye mani ve Hristiyanlığa cephe almışlar. Ve buradan işte Rönesans, Reform, devamında aydınlanma hareketi gibi bunlar meydana gelmiş. Ve bunlar dinin alanını bayağı daraltmış. Ve o şekilde din kendi alanında, akıl, bilim başka alanda yoluna devam etmiş. Bediüzzaman Hutbe-i Şamiye'nin Arapça kısmında, Türkçesinde olmayan bir bölüm, şöyle bir sual ve cevaba yer veriyor. Sual: dine karşı husumet hissi İslam aleminde kabul görmemişken, yani İslam alemi olarak biz dine ve dindarlara düşmanlık beslemeyiz normalde. Bize bunun batıdan sirayetinin sebebi nedir? Ama batıdan bize dine karşı bir soğukluk, din adamlarına karşı bir soğukluk gelmiş mi? Gelmiş. Ve Osmanlı'nın son zamanında bazı aydınlarımız münevver olamamışlar ve bayağı bir Batı hayranlığı yaşamışlar. Mesela Ziya Gökalp bunu bir paket program olarak görüyor. Yani Batı ya tümüyle kabul edilir veya tümüyle reddedilir. Abdullah Cevdet aynı şekilde yine bir paket program gibi görüyor. Batı medeniyeti her şeyle beraber alınmalıdır diyorlar. Ve bir kısmı da Batı'dan geliyor, gavur icadıdır, bizim onunla ne işimiz olur diyor. Tamamen karşı çıkıyor. Mehmet Akif gibi, Bediüzzaman gibi zatlar ise Batı'dan gelecek müsbet değerlere evet ama menfi olanlara hayır. Yani seçici davranıyorlar. Herhalde makul olan da bu. Evet, suali tekrar okuyorum. Dine karşı düşmanlık hissi İslam aleminde kabul görmemişken bize bunun batıdan sirayetinin sebebi nedir? Burada tercüme eserlerin bizdeki tesirine dikkat çekecek. Bu az bilinen bir durum. El cevap: nasıl ki bir kelam fenli beyanda ifade edildiği üzere mani-i saneviye denilen, ikinci mana denilen maksatları ile efkarı ya tenvir eder ya da karartır. Yani kelamın bir de zımni manaları var. İkinci, üçüncü manaları var. Ve bir doğrudan anlattığı, buna ilk mana deniyor. Bir de telmihleri, işaretleri gibi. Onlar da çok mesajlar veriyor. Ve bu ikinci manalar fikirleri ya aydınlatır ya da karartır. Onun gibi bir kelam mani ula denilen, ilk mana denilen ifade tarzı ve üslubunun suretleriyle hissiyatı bazen tenzih eder, bazen de kirletir. Yani kelamın ya doğrudan kendi manası veya ikinci manaları aydınlatabiliyor da ama karartabiliyor da. Fayda verebiliyor, zarar verebiliyor. Buna göre tercüme edilen ecnebi eserler maksatları itibariyle fikirleri tenvir ettiği gibi çok defa da üsluplarının suretleriyle hissiyatımızı teşviş eder, hatta dalalete sevk eder. Yani diyelim ki oradan tercüme edilen bir bilim kitabında hiç Allah'tan bahsetmiyor olabilir. Güneş şöyle bir cisimdir, böyle bir hareketi vardır gibi doğrudan anlatılıyor. Burada Allah nazara verilmediğinden okuyan insanlarda şuur altında ateizme karşı böyle bir altyapı meydana getirilmiş oluyor. Yani gizli mesaj var tabiri caizse. Veya diyelim ki biz peygamberimizden bahsederken Hz. Muhammed deriz. Hatta sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselam deriz. Ama diyelim onlardan birisinin yazdığı kitap Muhammed Mekke'de, Muhammed Medine'de. Peygamberden bahsederken herhangi bir vatandaşı anlatır gibi. Yani kitabın isminde bile bu görülüyor. Yani Hazret kısmı yok. Aleyhissalatü vesselam kısmı yok. Ve kitap okunduğunda da peygamber normal bir beşer olarak anlatılıyor. Yani abduhu ve rasuluhu, peygamber Allah'ın hem kulu hem de rasulüdür. Ama sadece abd olarak anlatıldığında oradaki anlatımla Muhammed de herhangi bir insan gibi, okuyanlarda bu gibi hisler meydana geliyor. Böyle olunca o eser insanları belki bir takım bilgiler itibariyle bilgilendiriyor ama öte yandan yan manalarıyla insanları zehirlendiriyor. Yani tercüme kitapların bu açıdan yeniden bir kontrol edilmesi lazım. Başka bir örnek vereyim. Mesela Osmanlı devlet-i aliyedir. Devlet-i aliye Osmaniye. Osmanlı İmparatorluğu, imparatorluk kelimesi kullanıldığında istilacılık manası hatıra gelir. İngiltere İmparatorluğu, Birleşik Krallık İmparatorluğu, Amerika İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu bunlar tamam. Bunlar gerçekten emperyalist ve gittikleri yerleri kendilerine katmışlar, sömürmüşler. Osmanlı'nın adında bile imparatorluk yokken bunu imparatorluk olarak ifade etmek bir takım çağrışımlar itibariyle işte Osmanlı emperyalisti gibi manayı zihinlere telkin etmiş oluyor. Öte yandan mesela biz arının bal yapmasını Kur'an'ın anlatımıyla okuyacak olursak ve evha rabbuke ilen nahl, Rabbin bal arısına vahyetti, ilham etti. Kur'ani anlatımla durum böyle. Ama herhangi batılı bir kitap arıyı diyelim anlatıyor. Arı işte sabah kovandan çıkar, şöyle şöyle yapar, şu çiçeklere uğrar, sonra kovanında bal yapar. Burada Allah'ın vahyetmesi, ilham etmesi göz ardı edilmiş oluyor. Ve buna göre bu kitabı okuyan bir kimse arıyı Allah'ın bir memuru olarak, bir bal mühendisi olarak görmüyor da kendi başına iş yapan, işte işi tatlıcılık olan bir varlık gibi görüyor. Demek ki tercüme edilen eserler, ecnebi eserler, üslup itibariyle sıkıntılı. Evet, fikir olarak aydınlatabiliyor, sana faydalı bilgiler veriyor ama üslubunun suretiyle İslami hissiyatı dejenere ediyor. Belki şurada misal verilebilir. Mesela hepimiz lisede, ortaokulda İngilizce dersleri de gördük. Ve orada I am going to the cinema, sinemaya bizi götürdüler. Cümleler böyleydi. Ve dil aynı zamanda bir kültürdür. Ve Batı kültürü bize verilecek şekilde orada İngilizce cümleler kullanıldı. I am going to the mosque. Mosque cami anlamında. Bu gibi cümleler görmedik. Yani burada işte dil eğitimi verilirken aslında onların kültürü de verilmiş oluyor. Buradan da belki bakılabilir. Hatta bazen olur onların bir tarihçisi veya bir edibi mukaddesatı veya din büyüklerini ele alırken sükutu ile veya ehemmiyet vermemesiyle ya da ifade tarzıyla istihfaf ve hürmetsizliği ilka eder. Yani diyelim ki bir tarihçi İslam'ı anlatıyor. Anlatırken peygamberimizden sadece Muhammed olarak bahsediyor. Veya diğer İslam büyüklerinden herhangi biri gibi bahsediyor. Veya bir edebiyatçı mukaddesattan söz ederken ya sükût etmiş veya ehemmiyet vermemiş veya ifade tarzında böyle bir hürmetsizlik kendini hissettiriyor. Böyle olunca ya nasıl ki biz ortamdan epey toz alıyoruz, ortamdaki havayı teneffüs ediyoruz. Bu gibi kitaplarla beslenen insanlar da Batı'nın değerleriyle zihinleri formatlanmış oluyor. Onlardan bize gelmiş en büyük musibetlerden birisi, hissiyatlarıyla dopdolu üsluplarının tarzının meydana getirdiği din hamelesi ve medrese alimlerine karşı istihfaf hissidir. Yani Batı dünyası kiliseden çok çekmiş. Özellikle Katolik mezhebinden. Ve böyle olunca dine karşı mesafeli, yazdıkları kitaplarda bunu görebilirsiniz. Ve bu bizde din İslam, dinin hamelesi durumunda da din alimleri var. İmamlar var, hocalar var. Medrese alimleri var. Ve Batı'dan tercüme edilen eserler bunlara karşı bir hürmetsizlik bizde meydana getirmiş. Ve bu onların şartlarıyla bizim şartlarımızın farklı olmasından kaynaklanan bir durum. Halbuki bu alimler, İslam alimleri, bütün insanlar içinde en ziyade hürmet, merhamet ve muhabbete layık kimselerdir. Hem de kusur ve hata onların vücudundan değil, belki zamanın müsaadesizliğiyle kamil muhakkiklerinin bulunmamalarındandır. Ya bu da önemli bir nokta. Yani şu anda dini temsil ettiği düşünülen, dini meselelerde konuşan kimseler çok da kifayetli olmayabilir. Ama bu onun varlığından zarar görüyoruz demek değil. Henüz ideal hocaları bulamamışız. Buradan kaynaklanan bir durum. Hiç şüphe yok, ulema İslam'ın direkleridir. Yani nasıl ki bir çadır direğin üzerinde durur, o direği çekecek olsak çadır çöker ve alimlerin olmadığı bir İslam, o zaman İslam'ı kim anlatacak? Bediüzzaman bunu misallerle bize anlatıyor. İşittim ki birisi evinin direğinde bir gevşeklik ve zafiyet gördü. Yerine kuvvetli bir direk koymadan o zayıf direği sallamaya başladı. Sonunda evi başına yıkıldı. Yani evi diyelim direğin üzerinde bir gevşeklik, zafiyet görüyor. Ve önce başka bir direkle takviye etmesi lazım. Ardından diğerini alması gerekir. Ama doğrudan o zayıf olan direği sallamaya başlıyor. Bunu buradan çekeyim diye. Çektiğinde ev başına çöküyor. Hem gördüm ki birisi Hazreti Ömer'in büyüklüğüne delil getirirken boyunun bir minare cesametinde olduğunu söyler. Muhatabı ise Ömer'in büyüklüğünün onun ruhunun azametinde olduğunu söylemeden adamın delilini çürüttü. Bunun üzerine evvelki adam dedi, o halde Ömer de bizim gibi biri. Fete Ömer. Harika bir misal. Hazreti Ömer büyük mü büyük? Avamdan olan birisi bunu anlatırken Hazreti Ömer öyle büyük, öyle büyük ki bir minare boyunda diye anlatıyor. Diğeri ise Ömer'in büyüklüğünün nerede olduğunu anlatmadan o da bizim gibi normal boyda bir insandı, biraz daha iri yarı bir insandı diye böyle anlatıyor. Yani Ömer'in büyüklüğü manevi büyüklüğündedir, ruhunun azametindedir, ahlakındadır, dirayetindedir. Bunları söylemeden o da bizim boylarda bir insandı. Bu şekilde onu cevaplandırdığında muhatap o zaman diyor ki öyleyse Ömer de bizim gibi bir insan. Burada önemli olan yerine bir şey koymak. Yani adamın zihnindeki Ömer'in büyüklüğü maddi büyüklük. Biz bunun yerine manevi bir büyüklüğü koyabilmeliyiz. Koymadan Ömer bir minare boyunda değildi diye söylediğimizde adamın zihnindeki Ömer imajını, büyük Ömer imajını yıkmış oluyoruz. Hem müşahede ettim ki birisi dine yönelik salabetin kıymetinin takva, hakta sebat ve ahlakta metanet olduğunu delilleriyle anlatmadan dinde mutaassıp birinin taassubuna hücum eder. Sonuç olarak o fakirin dini salabetini ifsat etmiş olur. Yani ne gibi? Yani Müslümanlar içinde de taassup içinde olanlar olabiliyor. Burada taassup ve salabet iki ayrı kelime kullanıldı. Taassup 2 kere 2 5'tir gibi bir ifadede bulunmak ve bunu savunmak. Yani yanlışı savunmak. Buna taassup deniyor. Ama 2 kere 2 4'tür. Bunda sebat edecek olursak, bunu savunacak olursak bunun adı salabet. Müslümanlardan bir kısmı bir takım böyle taassup içinde olabiliyor. Biz bu durumda onun taassubunu ortadan kaldırmak için işte asıl kıymetli olan, esas olan takvadır. Hakta sebat etmektir. Ahlakta metanet göstermektir. Bunları nazara vermeden senin durumun tamamen yanlış desek, onu o durumdan kurtarmaya çalışsak yerine bir şey koymamış olacağız. Yerine bir şey koymadığımızda ise o insan dinden soğur bir hale gelebilecek. Örnek vereyim. Mesela Kabe fihi ayatun beyinat. Apaçık orada ayetler var. Kabe evvelü beyt vudiya linnas lellezî bi Bekke. Mekke'de insanlar için ilk yapılmış olan mabet. Ve bazıları Kabe'nin kutsallığını anlatırken şöyle anlatıyorlar. Kabe'nin üzerinden kuş uçmaz. Ve dolayısıyla aşağıda bir kuş pisliği falan meydana gelmez. Birisi diyelim bize Kabe'yi böyle anlattı. Biz bunu cevaplandırırken evet Kabe kutsaldır ama onun kutsallığı üzerinden kuş geçip geçmemesiyle bağlı değildir. Üzerinden kuş da geçse Kabe yine kutsaldır. Bunu anlatabilmeliyiz. Oradaki bir takım başka ayetleri, bir takım sıra dışı durumları nazara verebilmeliyiz. Ardından da ama oradan kuş da geçebilir. Hatta ben işte bizzat arkadaşlarımdan duydum. Üzerlerinden kuşların da geçtiğini söylemişlerdi. Bunu o zaman anlatabiliriz. İşte onun zihnindeki bir şeyi yıkmış oluyoruz. Ama evvelinde bir direk oraya koymak suretiyle yıkılmasını önlemiş oluyoruz. Bu tabii çok muazzam bir durum. Şöyle anlatayım. Tanıdığım kişilerden bir tanesi vefat etmiş olan bir tarikat şeyhinin vefatının akabinde bana demişti ki hocam dedi o gruba dahil birisinden bana işte bir mail geldi. Orada işte ahir zaman mehdisi falanca vefat etmiştir diye bu şekilde söylüyorlar. Ben dedi şimdi ona bir cevap hazırladım. Bir bakar mısınız cevabım nasıl olmuş? Baktım. Yani onun Mehdi olmadığını anlatmaya çalışıyor. Dedim ya adamın Mehdi'siyle niye uğraşıyorsun ki? Bırak o da onu Mehdi olarak bilsin. Yani yerine bir şey koymadığında onu çektiğin zaman işte zayıf direğin çekilmesi gibi olacak. Bina çökecek. Mehdi değilmiş deyip bağlılığı gidecek. Halbuki o bağlılıkla yine ayakta durmuş oluyor o kimse. Yani dolayısıyla Bediüzzaman bunu sonraki eserlerinde de nazara vermiş. Diyor ki ileride Risale-i Nur'a çok ciddi muhalefet edenler de olacak. Bu durumda o muhalefet edenlerin reislerini doğrudan çürütmeyiniz diyor. Yani din adına muhalefet edenler de olacak. Gidin onların takıldığı noktayı izah edin ama onların reislerini çürütmeyin diyor. Çünkü çürüttüğün zaman adam belki dinden soğuyacak. Önemli bir nokta. Her kim evinin zayıf direğini kaldırmak istiyorsa önce yerine kuvvetli bir direk koysun sonra kaldırsın. Yoksa bilmeden evini harap etmiş olur. Fasit delili iptal edip çürütmek isteyen kimse önce sahih bir delille hak olan neticeyi ortaya koysun sonra diğerini iptal etsin. Yoksa düşünmeden ifsat etmiş olur. Yani fasit delil şu. Delil olmayacak bir şeyi delil olarak kullanmak. Biz bunu iptal etmek istediğimizde doğru olanı önce nazara vermeliyiz. Ardından işte senin demiş olduğun ise doğru değildir diye bunu ortaya koymuş oluruz. Yoksa sadece çürüttüğümüzde adam boşluğa düşecektir. Taassuba hücum etmek isteyen kimse önce dini salabete hürmet etsin, onu muhafaza altına alsın, sonra hücum etsin. Yoksa farkına varmadan idlal etmiş olur. Bunun belki çok örnekleri yaşadığımız hayatta da görülebiliyor. Bir takım camialar, cemaatler oluyor. Gün geliyor, bunların önderinin çok sıkıntılı durumları olduğu açığa çıkıyor. Bu durumda bunların dayanağı ortadan kalkmış oluyor. Direkleri devrilmiş oluyor tabiri caizse. Halbuki şahıslar gelip geçicidir. Bunlar hakikate bağlı olsa, hakikate bağlı olduklarında, önderleri hata da ettiğinde yollarında gidebilirler. Yani dolayısıyla bazılarında evet bir muhafazakarlık var, bir taassup var. Ve bu taassup bazen 2 kere 2 5'tir gibi bir yanlışı savunmak şeklinde de olabiliyor. Ama bizim önce bunlara 2 kere 2 4'tür. Bunu anlatmamız ve ispat etmemiz beklenir. Yoksa sadece seninki yanlıştır, yanlışın yanlışlığını ispat etmek yeterli olmuyor. O muhatabımız madem bu yanlışmış deyip o zaman bütünüyle battı balık yan gider artık ne olursa olsun kabilinden kendini boşluğa bırakabiliyor. Gerçekten Bediüzzaman'ın burada nazara vermiş olduğu durum sosyal hayatımızda pek çok karşılığı var. Bir devrin adeta bir değerlendirmesi ve batıdan gelen tercüme eserler bizde bilgi olarak bir takım artı bilgiler getirdi. Ama üslup itibariyle işte pek çoğunda dine karşı bir soğukluk meydana getirdi. Din adamlarına karşı bir hürmetsizlik meydana getirdi. Objektiflik adı altında şıkkı muhalifi iltizam. Yani objektif düşün, baştan doğru kabul etme. Bu tamam prensip olarak doğru. Ama inanç konularında Müslüman bir taraf değil bir taraftır. Bir taraf olan bertaraf olur. Bu gibi noktalardan da meseleye bakılabilir.